Saf Suresi 18. Sohbet 5 Mayıs 2019 36. ayetten itibaren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Ve kul Rabbi edhulni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Ve cealli min ledunke sultanen nasira. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Evet, bu sezonun son dersini yapacağız inşallah. Biliyorsunuz okulun açılışıyla başlıyor. Yani okula endekslenmiş bir adet var. Yaz okulların kapanmasıyla beraber bitiyordu. Fakat Ramazan evvele gelmeye başladı. Ramazan sonunda da bayram olduğu için, buradaki cemaatle dağıldığı için mecburen dersleri bu şekilde bitirmek durumundayız. Bundan sonraki senelerde belki Ramazan sonrasında da devam ederiz. Bu hafta Sad suresindeki Süleyman Aleyhisselam kıssasını bitirerek Eyyub Aleyhisselam 41. ayetle de Eyyub Aleyhisselam'la ilgili başlıyor. Oraya kadar olan kısmı tamamlayıp nihayete erdireceğiz inşallah. Geçen haftalarda Süleyman Aleyhisselam'ın evvaplığıyla ilgili ve Davut Aleyhisselam'a varis olarak verildiğiyle ilgili haber vardı. Ni'mel abd diyerek de o ne güzel kuldu diye bir vurgu var. Bu ni'mel abd'dan girmek istiyorum. Ni'mel abd ne güzel kul. Hani bunu diyoruz ya, hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir diye. Ni'me Arapçada övgü kelimesi. Ne güzel din. Sonundaki kelime de onun hangi bakımdan güzel olduğunu söylüyor. Yani abd. Abd biliyorsunuz kul demek. Türkçe'ye geçmiş hali kul. Bu kulluk ifadesi geçtiği zaman Kur'an'da gizli bir acziyet var. Yani aynı zamanda bu köle demek Arapçada. Yani sahibi için her şeyi gönüllü olarak yapan anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz köleler, yani samimi köleler bir ücret karşılığında çalışmıyorlar. Verilen imkanlarda yapıyorlar, fakat bunu bir şekilde de gönüllü yapıyorlar, yani razı olarak yapıyorlar. Allah-u Teala da burada şu mesajı veriyor: ben size amelinizin karşılığını boş çıkarmayacağım, vereceğim, fazlasıyla vereceğim, günaha karşılık birebir, adalet uyarınca, ama sevaba da rahmeti uyarınca, mislilerince var. Ama altında gizli bir şey var. Siz yine de benim için, benim rızam için yapın. Çünkü abd, köle bir ücret karşılığında çalışmaz. Şartları öyle olduğu için severek çalışır. Sahibinizin alemlerin Rabbi olduğunu düşünün. Bir ücret bekleyerek çalışmak kulluk samimiyetine uymuyor aslında. Ama yine de Allah-u Teala tabii ki kerim, cömertlerin en cömerti Rahman ve Rahim, zaten verecektir. Bu özellikle tasavvufta vurgulanan bir şey. Bir şey karşılığında değil. Allah için. Bir altıyla Allah'ın rızası için. Bu şekilde. Buraya özgü söylemek istediğim de şu: biraz sonra göreceksiniz Süleyman Aleyhisselam'a kendisinden sonra başkasına nasip olmamasını temenni edeceği kadar olağanüstü bir saltanat mülk veriliyor. Kuşlar, cinler, rüzgar, insan, rüzgar, her şey emrinde. İnanılmaz bir saltanat, anlayamayacağımız boyutta bir saltanat. Ama burada ne diyor bakın? Ni'mel abd. Ne güzel kuldu. Onun o kulluk, acizlik kısmı öne çıkarılıyor. Zaten tefsirlere baktığımda Süleyman Aleyhisselam'ın yaşantısına kendi el emeğiyle geçilen birisi. Sepet yapıyor, sepet satıyor, onunla geçiniyor, karşılığında ekmek alıyor, onu da miskinlerle beraber yiyor, miskinler miskinlerle yaşar diyor. Yani bizim anladığımız gibi muhteşem, olağanüstü lüks bir yaşantısı yok. Zaten ömrünün çoğu harpte, savaşlarda geçmiş. Kendisini aylarca mabette ibadete adamış. Bu Peygamberler Tarihi kitabı var. Hani ben oradan çok istifade ediyorum diyorsun Asım Köksal Hoca'nın. Orada yazdıklarına bakarsanız inanılmaz şeyler var. İbadete düşkünlüğü konusunda. Dua et deniliyor Süleyman Aleyhisselam'a. Ya Rabbi diyor, pardon, Davud Aleyhisselam dua ediyor Rabbine, oğluma da diyor hani nimetlerinden ver, bu bana verdiği muhabbetten. O da senin gibi kulluk etsin. Ben de ona sana lütfettiğim gibi lütfedeyim diyor. Ve kendisinin de Süleyman Aleyhisselam'ın da böyle bir duası var. Tahmin ediyorum yine Hasım Hoca'nın yazdığı gibi saltanatta, hükümranlıkta babasını geçmiş. Ama ibadet konusunda Davud Aleyhisselam'a özel bir şey var, vurgu var. Ama yine de inanılmaz mabette ibadeti var. Hatta bir rivayette bir yıl boyunca kendi yaptırdığı mabetten çıkmamış. Kendi yaptırdığı mabette neresi? Süleyman Mabedi, Beytul Makdis denilen yer. Yani Kur'an ifadesiyle ne? Mescid-i Aksa oranın şeyi. Hatta bugün Hristiyanların kullandığı Kamama Mescidi var. Onu da kendisine has olarak yaptırmış. Daha sonra Hristiyanlar onu kutsal kilise olarak kullanıyorlarmış. Oraya gidenler daha iyi bilir bu konuyu. Neyi anlatmak istedim? İşte bu Nimel Abd kelimesinden bu içerik var. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Bir de son ders olması hasebiyle söyleyemeyebilirim. İçimde kalıyor. İlginç bir benzerlik gördüm ben. Osmanlı'daki Yavuz Sultan Selim ile Yavuz Sultan Selim'in ilişkisi ile Kanuni Sultan Süleyman, ki oğludur, arasındaki ilişkiyi ben Davud Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam'daki ilişkiye benzer görüyorum. Yavuz Sultan Selim o fethettiği yerleri falan düşünün, saltanatını düşünün, çok kuvvetliydi ama oğlu, bak ismi de öyle, Süleyman muhteşem şeyler yaptı, işler yaptı, varis kılındı. İkisi de birbirine varis kılındı. İlginç bir tesadüf, ismi de Süleyman. Bu arada isimlerde de konusunda şey var, biliyorsunuz daha evvel söylemiştik. Davud, Vedud isminin İbranicesiymiş. Yani seven ve sevilen. Süleyman da gerçi İbrani kökenli, fakat bir görüş şunu diyor. Yani İbrani kökenli, bir kısmı Arapçaya da gelen hali var. Selman kelimesinin ismi tasgiri deniyor. Selman, Süleyman, Selmancık, yani küçük Selman şeklinde, onun ismi tasgiri olduğunu söylenen, yani ama fiilin kökünde Silim var. Yani Silim, Arapça İslam kelimesinin, Müslüman, onların kökeni barış, iyilik hali anlamında. Hangi şeyler Allah-u Teala, hangi esması? Selam esmasının da mastarı oluyor aynı zamanda. O kelimenin de mastarı oluyor aynı zamanda. Bunu özellikle söylemek istedim. Bir de Davud Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi ile bir Hazreti Mehdi'nin özellikleriyle bir benzerliği var. Ayetlerden bunu görüyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın da Kur'an'da geçen Kehf suresine geçiyor biliyorsunuz. Zülkarneyn ile bir benzerliği var. Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen ayetleriyle Zülkarneyn Aleyhisselam'ın şeylerini bir kıyaslayın, çok ciddi benzerlikler göreceksiniz. Bunun da ehli bilir bir alakası var. Bunları dersin sonunda söyleyeyim diyordum ama hep böyle unutuyorum. Son ders olması sebebiyle baştan söyleyeyim ki ya tüh niye söylemedim dememek için. Evet, hızlıca bir geçen haftakileri anlatalım. Son 2-3 ayet kalmıştı. Onu da söyleyelim inşallah. O vakit koşu atları tek ayaklarını kaldırarak akşama kadar tek tek kendisine arz olundu. Süleyman Şüphesiz ben mal sevgisine Rabbimin zikri ile muhabbet ettim dedi. Nihayet güneşin ziyası bir perdenin arkasına gizlenmişti. Onları bana getirin dedi, yani atları. Böylece atların bacaklarını ve boyunlarını meshetmeye başladı. 34. Yemin olsun biz Süleyman'ı fitneyle imtihan ettik ve tahtanın üzerine bir ceset koyduk. Sonra Süleyman münip olarak inabe etti. Kime? Allah'a. Duası var. Ey Rabbim, beni bağışla, mağfiret et, bana mülk hibe et ve benden sonra hiç kimseye talep etmesin ya da talep etmeyeceği ya da başka meallere göre başkasına yaraşmayan mülk ver dedi. Gerçekten sensin asıl ve hap olan. Burada açıklamıştık, son şeyi açıklamadık. Yani iki düşünce var, muhteşem atları var. Büyük bir ihtimalle bu Davut Aleyhisselam'dan miras kalan, fakat biliyorsunuz peygamberler miras bırakmıyor. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Fatıma'nın bir ara arası açık kalıyor, duymuşsunuzdur tarih kitaplarından, bir veraset konusundan. Hazreti Ebu Bekir diyor ki peygamberlerin mirası olmaz diye Resulullah bizzat bana söyledi diyor. Kendisinde olan bir mal var. Hazreti Fatıma talep ediyor. Tabi malla düşkünlüğü açısından değil, hatıra olsun diyor, bir yad olsun diye. Fakat hilafetin sorumlusu olarak kendini hisseden Hazreti Ebu Bekir de bu hassaslıkla Resulullah'tan duyduğu bizzat şeyiyle onu veraseti vermek istemiyor. Yani varisi yoktur şeyinde. Peki buradaki varislik ne? Hükümranlık olarak, nübüvvet olarak, yani peygamberlik olarak, bir de Beytul Mal'ın atları bunlar. Onlar varis oluyor. Büyük ihtimalle Amalikalılarla Davut Aleyhisselam savaşıyor, harp ediyor ve oradan ganimet olarak bu atlar alınıyor. O da Süleyman Aleyhisselam'a geçiyor. Sayıları ve o kadar fazla ki ve kaliteliler ki gönlü o atlara kayıyor. Yani seviyor onları. İşte bu Rabbimin an zikri Rabbi dediği şu: ben bu atları seviyorum ama Allah'ın muhabbetiyle seviyorum. Hubbullah'la seviyorum onları. Bir görüş diyor ki ben bunları sevdim ama o beni Allah'ın zikrinden uzak eyledi. Daha sonra da işte bir rivayete göre ikindi namazını kaçırıyor onların şeyi yüzünden ve bunlar madem beni Allah'ın zikrinden uzaklaştır diyor, onları kesiyor. Yani boyunlarını unuk diyor ya orada, ve bacaklarını kesiyor. Bir rivayetle de ya zaten bunlar beni Allah'a yaklaştırıyor. Ne güzel atlar, Allah bunları ne güzel yaratmış diye seviyor. Mesediyor. Şimdi zaten bu diğer ayette, 36. ayette fesahhanna lehu ruh, biz onu rüzgara, ona musahhar kıldık, emrine amade kıldık dediği yerde de işte sevmesinin sebebi o, terk etmesinin sebebi de o şeklinde de bir ifade var. Allahu alem hangisi doğrudur onu şeymiş. Ha, şunu söylüyordum, ses kaydında bir aksaklık oldu, o yüzden yarım kaldı. Böylece rüzgarı ona musahhar kıldık derken, emrine kıldık derken de o ikinci görüş var ya, yani Allah'tan alıkoydukları için feda edip kesiyor. Ha, rivayete göre de onları da sadaka etmiş. Onların şeriatına göre at eti yenebiliyormuş. Şöyle bir yorum var. Feda edene daha iyisi verilir. Şimdi atlar taşımak için değil mi? Rüzgarda taşımak için. Daha iyisi, daha efsali ona musahhar kılınıyor rüzgarla. Bunu da o söylemek istedim. Geçen hafta vurgulamak istediğim bir yer vardı, zaman kalmamıştı. 34. ayet önemli. Biz Süleyman'ı imtihan ettik. Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve taht kürsüsünün üzerine bir ceset koyduk. Bura konusunda da çok fazla fikir var. Hele İbni Kesir tefsiri var. Oradan okudum. İnanılmaz rivayetler var. O rivayeti anlatayım bir. Ceset kelimesine takılmışlar. Ceset ne? Cesedi cin olarak ya da şeytan olarak şey yapmışlar, bilmiyorum ne kadar doğru ama onunla ilgili 8 ila 10 tane rivayet var benzer, ama özetini anlatayım. Süleyman Aleyhisselam bir tane yüzüğü var. Hani Süleyman'ın mührü, Süleyman'ın yüzüğü diye tahmin ediyorum. O Yüzüklerin Efendisi filmleri var biliyorsunuz. Buradan esinlenerek çıkmış. Bazıları Davut Aleyhisselam'a ait olduğunu düşünüyor. Onun yüzüğü Süleyman Aleyhisselam'a. Orada hüküm var. Yani hakimiyet var. Kim ki o yüzüğü parmağına geçiriyor, hakim oluyor. Bir deyim var ya, yüzük kimdeyse Süleyman odur diye. Mühür kimse işte. Aynı zamanda mühür olarak kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kullanıyor. Yüzüğü var. Evraklara onu mühür olarak, tab olarak basıyor. O yüzüğü bir şekilde kaybediyor. Birçok rivayet var değil mi? Çok teferruat var onunla ilgili. Onu da bir şekilde, bir rivayete göre şeytan parmağına geçiriyor ve hakimiyet onun eline geçiyor. İşte onun kürsüsü üzerine ceset koyduğu bu şekilde yorumlamışlar. Bir rivayete göre de o yüzüğü atıyor denize. Dolayısıyla mülk elinden gidiyor. Süleyman Aleyhisselam yıllarca çöllerde bir çare dolaşıyor. Fakat bir şekilde ikram edilen bir balığın karnından çıkıyor, tekrar takıyor ve mülküne devam ediyor. Bu olaya bağlamışlar şeyini, üzerine ceset bıraktık diye. Bazıları oğlu kendisinden sonra tahta geçecekmiş. Bir süreliğine kendisi rahatsızlandığında, yine bir rivayette yüzüğü elinden çıktığında oğlunu getirmişler oraya. Fakat oğlu kendi kadar kifayetli biri değil, yönetememiş. Fakat gönlünde de yönetilmesi arzusu var. Onu nereden anlıyoruz? Ayette diyor ki, benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak ya da gücü yetmeyecek bir mülk diyor ya, benden sonra kelimesinde bu mülkün devam etmesini talep ettiğinin gizli bir işareti var. Neden benden sonra diyor? Yani devam etsin ama benimki kadar olmasın ifadesi var. Bunu yapmışlar. Ceset olarak da bunu söylemişler. Üçüncü teoride bir müddet hastalanıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hastalanıyor ve kürsüsünde sanki ceset gibi oluyor. Yani kudretinin azlığından bahsediliyor bu şekilde. Bir rivayette de onu bulamadım ama benim şeyim bu. Zaten burada da diyor ya, okuduğu Musaf'ta ona benzeyen bir ceset koyduk diyor. Ben bunu daha sıcak buluyorum. Nerede okuduğumu da rastlayamadım ama bunu yazan şahıs da onu bildiği için ona benzeyen bir ceset koyduk diyor. Fakat ona benzeyen burada bir ifadesi yok. Ceseden diyor. Nekire olarak gelmiş. Yani bilinmeyen herhangi bir ceset olarak. Ben şöyle düşünmüştüm. Kürsüsünün üzerine, yani tahtının üzerinde bir ceset var. Bakıyor ki kendisi.
Hocam orada da var bence ceset koyduk.
İşte onu diyorum. Var, ceseden var ama kendisine benzeyen, yani tüşbihu diye bir kelime geçmiyor. Yani onu parantez içerisinde eğik karakterle yazmış onu. Ben onu okuduğumda daha sıcak gelmişti bu. Kendisinin, düşünsenize, bakıyorsunuz bir yerde, Allah Allah bu kim, bir bakıyorsunuz sizsiniz. Hatta böyle spiritüel olaylarda bu geçiyor. Böyle deneyim, ölüm deneyimleri yaşamış insanlar, yani odanın yukarısında yataktakine bakıyorlar, yataktaki kendisi. Bu ölüm anı ile ilgilidir. Belki de onun deneyimi yaptırılıyor ona. Yani ne mesaj veriliyor? Özete geleyim. Eğer bu dördüncüsü geçerliyse, ya Süleyman, mülkü görüyorsun ama mülk sana ait değil. Hatta cesedin sahibi bile sen değilsin. Bütün bu sistem Allah'ın mülkünde. Faili mutlak olan ve malikül mülk olan Allah. Kendinde bir şey görme. Kendinden sonra bir mülk talebin var, bunu devam etmesi, ama o da bizim kadrimizde. Biz istediğimize veririz, istediğimizi ondan alırız. Şimdi müthiş bir idrak. Bu idrak işte evvaplıktan münipliğe götürüyor Allahu Alem. Şimdi babası Davut Aleyhisselam'da evvaplıktan münipliğe bir geçiş idrakı vardı. Onunki hükümle ilgiliydi. Yani kainata verdiği anlam ve hüküm, hükümdeki yanlışlıklar, Allah doğrusunu gösterdiği için ne yaptı? Onu evvaplıktan münipliğe terfi ettirdi. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın alanı ne? O da mülk. O da mülkten imtihan oldu. Malikil mülkün Allah-u Teala olduğunu idrak edince o cesetle ne dedi? Enab oldu. Enabe etti. Yani mülüp oldu. Yani benim nacizane görüşüm bu. Tabii ki Allah-u Alem demeliyiz. Çünkü bunlar açık ve sarih olan şeyler değil. Devam edelim. 35'te ne diyordu? Ey Rabbim beni bağışla. Gale Rabbi eğfirli bana mağfirete ve hebli hibe et bana mülken, mülk ver. Nasıl mülk? Sıfatı geliyor şurada. La yenme'ili ehadin min ba'di. Benden sonra hiçbir kimsenin inbi'a edemeyeceği, yenbe'i olamayacağı. Yenbe'i demek yaraşmamak ve yapamamazlık durumu. Hani Yasin'de var. Leşşemsü yenbe'i lehe en tüdrikel kamera. Yani onu yapamaz. Yasin'de yine var. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbe'i leh. Biz sana şiir öğretmedik, zaten sana yaraşmazdı da. Yani yapamamazlık ve yakışık almaması durumlarını ifade ediyor şeyi. Kökü de bağlayı kelimesi. Yani ne demek istiyor? Ben bunları yaşıyorum, bu mülke sahibim. Ama benden sonra şey devam etsin. Yani İslamiyet'in hakimiyeti devam etsin. Ama benim sahip olduğum özelliklerde bir mülkiyet olmasın. Bunu biz arkadaşlarla çok düşündük. Ne olabilir? Bakın arkadaşlar, cin kelimesi cenene. Gizli demek. Saklı. Cennet oradan geliyor. Cenin var ya anne karnındaki, gözükmediği için oradan geliyor. Gözükmeyen bir şey. Yani Allah-u Teala normal insanların gözünden perdelemiş onu, hicaplamış. Neden? Gerek yok. Yani şu an zaten belli bir fıtratta yaşanıyor. Bir de onların dahil olduğu bir alemde yaşamak ne kadar zor olurdu. Varlığını biliyorsun, korunma şeylerini anlatmış. Şimdi onlarla bir yaşam var. Ve onları zorla, boyundurukla, zincirlerle çalıştırtıyor. Asilerine. Ve bu özel kuvvetle, yeryüzünde kimseye verilmemiş bir güç ve kuvvetle yapılıyor. Zorluklarını biliyor. Bunun yapması zor. Bir de dedim ya, sepet yapıyor, sepetin parasıyla geçiniliyor. Yani zor iştir. Belirli bir hayat standardında olup da mütevazi apt modunda yaşamak. Bunların zorluklarını bildiği için benden sonra kimseye nasip etme bunu diyor. Yani ciddi bir idrak var bunda. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir hikaye var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılarken cin görüyor. Yakalıyor onu. Sonra Mescid-i Nebevi'ye götürüyor. Sütunlarının arasına bağlayacak. Ve diyor ki Medine'nin sokaklarındaki çocuklara taşlattıracağım onu. Onu aleni hale gelecekmiş demek ki. Ama sonra Süleyman Aleyhisselam'ın duasını hatırladım diyor. Benden sonra kimseye bahşetmeyeceğim bir mülk var diyor. Saldım diyor. Ben buradan neyi anlıyorum? Özellikle o gözükmeyen varlıkları, cinler ve şeytanlar üzerindeki mülkü kastediyor olarak ben bunu düşündüm. Sallallahu aleyhi ve sellemin hassasiyetine göre. Allahu alem tabi. Her zaman Allahu alem demek zorundayız. İşin aslını bilmiyoruz. Evet. İnneke entel vehhab. Şüphesiz sen vehhabsın. Bunun da ancak bir hibe ile, yani Allah'ın normal bir vermesiyle değil, hibe ile olacak. Hibe karşılıksız, aşırı çok veren demektir. 36. ayet ve sahharna lehu rih, biz ona rüzgarı musahhar kıldık, yani emrine verdik. Biraz evvel açıkladık. Eğer o teori doğruysa daha iyisi veriliyor. Teori doğrusu değilse bile o mülkün içerisindeki verilen atalardan, hibelerden birisi. Olağanüstü bir güç. Tecrihi akardı. Bir emrihi emri ile nasıl? Ruhaen. Yumuşak, lin bir şekilde atardı. Haysu asabe, irade ettiği yere. Yani gitmesin, nereye gitmesini istiyorsa Süleyman Aleyhisselam ona git diyor, gidiyor. Bunu şeye benzetebiliriz. Hani Alaaddin'in sihirli lambasındaki, masaldaki uçan halı gibi bir şey olabilir. Ama tefsir kitaplarında bunun tahtadan, ahşaptan olduğu, tahtanın da onun üzerinde olduğu, hatta ordusuyla beraber hareket ettiği söyleniyor. Kendisi de gidebilir, onun mahiyetinde kimseler de gidebilir. Bir sedir üzerinde olduğu da söyleniyor. Bugün baktım eski sohbetlere, 2 sene evvel Sebe suresinin sohbetini yapmıştık. Burada olanlardan bir şey var. Orada bunu konuyu teferruatlı olarak açıklamıştık. Orada gidişi akşam öğlen vakti, dönüşü de akşam vakti olan gidişi bir aylık yola bir günde giderdi diye bir ifade var. O zaman bir hesap yapmıştım. Bir insan normal yürüyüşle saatte 4 kilometre hızla gidiyor. Öğlen vakti değil, sabahleyin yola çıksa 5-6 saatlik bir yolculuk. Bunu hesap ettiğimde saatte 150 kilometrelik bir hıza denk geliyor yaklaşık. Yani ayet şeylerine göre, hatta Dicle kenarında bir tablo bulunmuş. Biz Süleyman'ın ordusundanız. İstihan şehrinden yola çıktık, buraya geldik. Akşamleyin de Şam'a döneceğiz diye bir ifade var orada. Yani bu da onu destekliyor. Yani yaklaşık 500-600 kilometrelik bir yol gidiliyor yarım günde. Orada bir mücadele yapılıyor, savaş yapılıyor. Akşamleyin de geri dönülüyor. Böyle bir teknoloji. Orada teferruatları var. Buna mekanik bir gitme de diyebiliriz. Hani belki Allah-u Teala olağanüstü fizik kanunlarını değiştirerek de, yani mekanın değişmesi, zamanın kısalması gibi şeylerle de bu gerçekleşmiş olabilir. Mesela bu bana şeyi hatırlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra olayındaki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Burak üzerinde gitmesi, değil mi? O kadar kısa mesafe, 1200 kilometre falan bildiğim kadarıyla şeyde, o mesafeyi kısa bir zamanda alıyor. Hani Rabbimin böyle teknolojileri var. Hatta yani aslında Süleyman Aleyhisselam'ın fırsatı olsa da saatler boyunca anlatabilsek, olağanüstü bir saltanat. Belkıs'ın ilk zamanlarda Müslüman değil, tahtının göz açıp kapayıncaya kadar sürede oraya gelmesi söz konusu. Tayyi mekan denilen olay oluyor. Bir ifrit sen yerinden kalkmayıncaya kadar diyor. Kendisine ilim verilmiş olanlardan birisi, yani Hazreti Hızır kaleminde olanlardan birisi de diyor ki göz açıp kapayıncaya kadar geliyor ki tahtı orada. Yani gerçekten olağanüstü şeyler yaşanmış. Mesela bir teknoloji de şu, mescidi yaptıktan sonra, Mescid-i Aksa'yı yaptıktan sonra orada her namaz kılışında sabahleyin kalktığında orada bir ağacın yetiştiğini ya da bir bitkinin yetiştiğini görürmüş, o ağaçla konuşurmuş. Sen nesin? Kendini tanıtırmış. Neye şifan oluyor? Onu da söylermiş. Bugün bizim hani şifalı bitkiler olarak bildiğimiz ilim oradan. Bir de Lokman Aleyhisselam'dan. Yanılmıyorsam Lokman Aleyhisselam da Davut Aleyhisselam zamanında yaşamış. Şimdi dönemin şeyliğini görüyor musunuz? Zira bak ben de tıp mensubuyum. Doğru o bilim. Yani birçok faydaları var. İnsanlar binlerce yıl şifa gördüler, yüzlerce şifa gördüler. Ya deneme yanılma yöntemiyle, tecrübeyle elde edilecek bilgi değil onlar. Şu şuna faydalı, bu buna faydalı, şu kadar kaynatırsan şöyle olur falan. Yani hani bugün geldiğimiz ilim seviyesindeki farmakolojik ilaç yapım şeylerini biliyoruz, işlemlerini biliyoruz. Kaç yıl geçmesi gerekiyor, denenmesi gerekiyor. Teknolojinin geldiği seviyeyle ne kadar zor. Bu dedim normal bir şey değil. Buna kesinlikle bir peygamber katkısının olması lazım diye düşündüm ben. Yani Allah'ın bir pozitif müdahale ile bu rivayetlerde onu destekliyor. Yani dedim Süleyman Aleyhisselam ile ilgili konuşulacak çok şey var. Ama bunları söylemek istedim. İşte yumuşak bir esinti ile akıp giderdi. 37 ve şeyatin, şeytanlara gelince külle Bena'in ve Gavvas. Onların kimisi Benna idi. Bu bina kelimesinden geliyor. Duvar. Yani bina yapıcı. Duvar ustası tercümesi. Asıl kelimesi bak burada bina. Bina yapan yani. Ve öbürüsü de Gavvas. Bu da dalgıç. Hani Gavs var ya Hani kutup gavs burada dalan, yani derinlere dalan, maneviyatta derinlere dalan anlamında ve dalgıçlık yapıyor. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'nın yapımını onunla ilgili rivayetler de var, onu da söyleyeyim. Sahabeden bir soruyor, şeyin yeryüzündeki ilk mescit hangisidir diyor, Beytullah diyor. İkincisi diyor, Mescid-i Aksa diyor. Arakalarında ne kadar zaman var diyor, 40 yıl diyor. Yani bu bildiklerimize ters. Ama nasıl? Biz biliyoruz ki Kabe'nin bennanın yapıcısı, bahanesi İbrahim Aleyhisselam zannediyor. Halbuki o müceddidi. Yani yenileyicisi. Aslı melekler yaptı ama Adem Aleyhisselam zamanında yaptı. Fakat Nuh tufanıyla yıkıldı. Sonradan yeniden temelleri üzerine bu ayetleri biliyorsunuz inşa eden İbrahim ve İsmail Aleyhisselam. Aynı şekilde Mescid-i Aksa'yı yapan biz Davut Aleyhisselam olarak biliyoruz. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a nasip oluyor. Ama o zamanda yani Hazreti Adem zamanında yapılmış olma ihtimali var. Ya da İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yeniden yaptı. Torunu olan Yakup da 40 sene sonra yaptı diye de rivayetler var şeyinde. Fakat yenileyicisi desek Davut Aleyhisselam ama bitirmek Süleyman Aleyhisselam'a nasip oluyor. Ve işte bu niye anlatıyorum bunu? Bina yapıcı ve dalgıç şeytanlar kullanılıyor burada. O zaman teknolojisine göre çok zor bir şey. O kadar mücevheratla yapılıyor ki bu yapı, geceliğin kendiliğinden ışık veren bir yapısı var. Müthiş bir teknoloji. Hatta Belkıs oraya girdiğinde zeminini su zannediyor ve eteklerini kaldırıyor. O teknolojiyi görünce alem Süleyman'ın Rabbine iman ettim diyor, ben teslim olanlardanım diyor. Yani normal bir teknoloji değil. Bu ancak o zamanki insanların teknolojisi o seviyede değildi. Ancak cinlerin ve şeytanların işte bu bina yapıcı ve gavvas olanların dalıp denizden ve yerden mücevherler çıkarıyorlar. Onlarla oluyor. Bina yapanlar da o manevi teknolojinde devreye girmesiyle yapılıyor. Yani onların emrinin altında rüzgarı musahhar kılmış ve şeytanları musahhar kılmış. Gönüllü ya da gönülsüz. 38. ayet ve ahirine, diğerleri de hani iki grubu söyledi ya, bina yapıcı ve de dalgıç olanlar ve ahirine mukarrinine, birbirlerine bağlı olarak fi asfat, zincirlerle bağlarla birbirine bağlanmışlar diyor. Burada fi asfat olması, bir zincir var, o zincire her birisi ayrı ayrı bağlanıyor. Bu şekilde de Allah-u Teala'nın teknolojisiyle kayıt altına alınmışlar. Bunların hepsi ona verilen nimetlerden. 39, bunu geçelim. Bu bizim ihsanımızdır. Heza ata une, bizim atağımızdır. Ata ihsan demek biliyorsunuz. Femnun, minnet et. Ev emsik, verme, tut onları bir gayri hesap, bu hesapsızdır. Yani sana sorgu yoktur. Yani bu bizim ihsanımızdır sana, ister ihsan et yahut verme, sana hesap sorulmaz. Hani dedim ya, Zülkarneyn Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam benzerlik gösteriyor ayetlerde diyor. Bakın 86'da da bir şey var. Dedik ki ya Zülkarneyn, bu kavme ya azap edersin, imme en tuazzibe ve imme en tettehize fihim husna. Yani yahut da onlara iyi muamele yaparsın. Ya Zülkarneyn, bu kavme ya azap edersin ya da onlara iyi muamele edersin. O da dedi ki, kim zulüm ederse ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine döndürülür, ona dehşetli bir azap eder. Burada ne var? Burada da işte benzer şey Süleyman Aleyhisselam için de söyleniyor. Bu bizim ihsanımızdır. İster ihsan et, istersen de verme, hesap sorulmaz. Yani bu çok şey bir şey, biliyor musunuz? Yani hüküm Allah'ın, ama bir kişiye ister şöyle yap, ister böyle, hesapsızsın diyor. Bu müthiş bir ihsan. Benzer şey de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde verilmiş. Şu. Mekke'nin fethinde de Resulullah şey yapmış. İster azap edersin, ister etmezsin diye. O belirli bir liste var. O listenin dışındakilere de aynı Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, demek ki Yusuf Aleyhisselam'a da benzer bir şey verilmiş. Ben size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine davrandığı gibi davranacağım demiş. Ve genel bir af. Ama bir çok azgınlar var. Onun listesi var. Onlar hariç. Evet, diğer ayet 40. Gerçekten bizim katımızda ona bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Ve inne şüphesiz lehu, onun için vardır. İndena, bizim indimizde le zülfa, zülüf vardır. Ve hüsne me'ab, ve güzel bir varış yeri vardır. Bu da aynı şekilde önceki sayfada, bakın 25. ayette, oraya bir bakın. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ اِنْدِنَا لَزُلْفَى, bak aynı kelime, aynı ifadeler. وَهُسْنَ الْمَعَبْ, güzel bir varış yeri. Yani evvapların, bunun kökü de evvap, evvapların varış yeri var. İkisinin de, yani Davut Aleyhisselam'ın da Süleyman Aleyhisselam'ın da hikayesinin sonu böyle bitiyor. Zülüf var. Zülüf, kurbat, yani yakınlık. Ma'ab da evvaplara özgü, yani Allah'a yönelenlere özgü özel bir varış yeri. Cennette yani. Ahirette var. Bunlar da Rabbim, bir Allah'ın kuluna verebileceği en büyük nimetlerden. Onu şöyle açıklamıştık. Firavun, o sihirbazlara karşı, pardon, Musa'ya karşı sihirbazları teşvik etmek için vaat ettiği ödül ne biliyor musunuz? Siz benim gözdelerimden olacaksınız diyor. Şu kadar para vereceğim, şu kadar kadın vereceğim, şu kadar size konum vereceğim, bir şey yapacağım değil. Gözdelerimden olacaksınız. Yani zülüf veriyor, vaat ediyor ona. Allah-u Teala da alemlerin Rabbi. Onları, ona hem de indimizde diyor, indimizde bir zülüf var diyorsa, o gerçekten müthiş bir ihsandır. Ayrıca da meb vardır. Bir mekan vaat ediyor onlara. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviyesine hiç kimse gelemez. Cennette özel bir alanı var. Demek ki özel bir makam tahsisi atalardan. Yani büyük ihsanlardan. Evet. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili gerçekten söylenecek çok söz var. Fakat süremiz kısıtlı. O yüzden bitirmek zorundayız. 41. ayetle birlikte de Veskur abdene Eyyube, kulumuz Eyyub'u da hatırla diye de yeni bir konuya geçiyor. Aslında Sad suresinin içerisinde bu, ama yeni bir kısma. İnşallah onu yeni sezon diyelim, orada devam ederiz. Belli bir zamandır Sad suresini okuyoruz. Sad suresi sadırlara hitap eden bir sure ve de yönelişi temsil eden bir sure. Yani burada bana en vurucu olarak ne oldu? Tevvaplık, evvaplık ve müniplik olarak söyleyebileceğimiz, özetleyebileceğimiz Allah'a yönelme sistemini anlatıyor. Sat, yönelmeyle ilgili bir kelimemiz. Salat var ya, salat kelimesinde de sad var, yönelme. Sadırsal, gönülden bir Allah'a yönelme olarak söyleniliyor. Bu su, burada da onunla ilgili başta Peygamber Efendimiz'e işaretler gösteriliyor. İlk başta Kur'an'ın muhatabı olduğu için, sonra da bize. Bakın, sizden evvel nice peygamberler geçti. Onlar böyle yaşadılar. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna. O nimet verilenler kim? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bunlardan ilk grup olan nebilerden konunun bağlamı uyarınca misaller veriliyor. Bak, onlar böyle böyle yöneldiler, böyle böyle yaşadılar, böyle böyle imtihan edildiler, böyle böyle bir sonuçla karşılaştılar. Siz de böyle yaparsanız, siz de bu ihsanlara kavuşursunuz. Ya da yaşam süresince bize sanki ipuçları veriliyor ki, kullanma kulumuz deniyor ya Kur'an'a, ipuçları veriliyor ki kendimizi düzeltelim. Allah-u Teala bize bu kıssalardan hıssalar alıp, dersler alıp yaşantımızda geçirmeyi, Allah'a tevvab olarak önce tövbelerimizden pişman olup yönelerek, sonra evvabinlerden olup evvab olarak yönelip, güzelliklerle de muhsin olarak da Allah-u Teala'ya münib olarak yönelenlerden olmayı nasip etsin. Bunun yolunu bize lütfü ve keremiyle, afiyetiyle kolaylaştırsın. Biz her şeyi afiyet üzerine istiyoruz. Ve sonumuzu da hayır etsin. Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'inden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinden ve önümüzde kendi muhabbetinden uzak eylemesin, yakın eylesin. Ve ahiru davana inil hamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyh. Thank you.